Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Sosyalink ağına bağlı ortak payda podcastimizin bugünkü yayınına hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi diş hekimi Sayın Tahsin Bulut abimle beraberim. Tahsin abicim hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
Ben de iyiyim. Sağ olasın.
Tahsin abi yine yoğun bir gündemimiz var. Tabii gündem normal gündemimiz de var. Yaratılan gündemlerimiz de var. Ama sağ olsun ülke o kadar verimli ki bizim gibi insanlara artık konu bulmak, üzerinde konuşacak konu bulmak hiç zor değil. Her gün günden güne daha da kolaylaşıyor. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Aşıyla başlayalım mı?
Olabilir tabii.
Yani çünkü aslında üzerinde konuşacak çok şey yok. Çünkü 3 milyon tane. 3 milyon tanenin üzerinde çok konuşulamıyor zannedersem. Şu ana kadar herhalde 30 milyon falan gelmiş olması gerekiyordu ilk söylenenlere göre. Doğru mu?
Galiba 30 milyon hatta 30 milyonun yola çıktığı şeklinde bir algı da vardı bir aralar. Ama galiba 3 milyon elimizde olan aşı dediğiniz gibi.
Trenle mi geliyor acaba bu Çin'den var ya bir...
O tren yolu henüz yapılmadı bildiğim kadarıyla.
Ama şey trenimiz var ya, ihracat trenimiz var ya, Halkalı'ya geri dönüyor falan ara sıra. Hani ona verdilerse gelmez o aşılar, o yüzden sordum abi. Ama tahmin ediyorum maske gibi oldu bu işte herhalde.
Evet evet.
Ama siz aşı oldunuz galiba. Oldum. Sağlık çalışanı olarak.
Oldum. Öncelikli olduğumuz için oldum. Tabii aşı oldum demeye de biraz sıkılıyorum. Çünkü sık sık da bunu söylüyoruz. Sosyal medyadan da paylaştım aslında. Paylaşmamın nedeni de şeydi. Yani aşı konusundaki spekülasyonları izale etmek bakımından, bertaraf etmek bakımından, aşının doğru bir şey olduğunu anlatmak bakımından olduğumuzu beyan ettik. Ama şimdi toplumun çok önemli bir kesimi henüz aşıya erişmiş değil. Onlarla zaman zaman konuştuğum insanlarla onların hissettiği rahatsızlıktan ötürü ben de üzülüyorum. Çünkü Türkiye aslında Faik Öztrak'tan dinledim radyodan gelirken 105 milyon aşıya ihtiyacımız var Türkiye'nin sağlıklı bir biçimde aşılanabilmesi için.
Kalmadı bir şey, 102 kalmış abi.
Evet, 105 milyon aşının çoktan getirilmiş olması gerekirdi. Çünkü yani bu çok büyük bir para da değil bildiğim kadarıyla.
Ben biraz sonra o paranın ne boyutta olduğunu örnekleyeceğim size.
Değil mi?
Tahsin abi birkaç ekonomik konuda çalışarak geldim
iyi
ekonomiye.
İyi hazırlık yaptığını biliyorum.
Evet, evet. Bugün, evet. Bugün bayağı çalıştım. Peki abi yan etkisi oldu mu size aşının?
Yok, bende hiç olmadı. Bir doktor arkadaşımız da, abimiz de daha doğrusu ilk geceyi çok sıkıntılı geçirdim demişti bana. Sen de hazırlıklı ol demişti filan ama enteresandır bende ne aşı yerinde bir problem oldu. Normalde genelde aşıların yapıldığın yerde kızarıklık işte hiperemi ağrı filan bir miktar olur. O bile olmadı. Ben çok rahat geçirdim yani hiçbir sorun yaşamadım.
Elde kalan plasebolardan yapmış olmasınlar abisi?
Bilmiyorum.
Neyse, şimdiden geçmiş olsun. Umarım aşıyı biz de görürüz bir problem yaşamadan önce. Çünkü o problemi yaşadıktan sonra geçmiş olsunuz. Yani bu toplum sağlığı, sosyal devletin yapması gereken en büyük şeylerden bir tanesi toplum sağlığını gözetmek. Ama
evet.
11 Aralık'ta gelecek aşıların ocağın 13'ünde 14'ünde başlaması aşılanmaya artık neyle karşılaşacağımızı da çok net olarak ortaya koyuyor. Tabii abi şöyle bir durum var. Sen dedin ki bana, ben dedin sosyal medyadan paylaştım aşı olduğumu. Bu gayet doğal ve normal. Çünkü siz sağlık çalışanısınız ve bunu zaten olmak zorundaydınız. Ve aşıya karşı olan kişilere de örnek olmak için, yani aşıya karşı olmamaları için, bunu desteklemeleri için sizin sosyal medyadan paylaşmanız bunu bence çok olumlu bir şey. Ama Eskişehir'li bir meclis üyesi, ismini Sayın Fatih Özata galiba. Daha önce Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı'ymış. Fatih Bey de korona aşısı yaptırmış Eskişehir'de. Ve bunu da sosyal medyasından paylaşmış. Yani o da örnek olmaya çalışmış ama bu aşıya nasıl ulaştı?
Hangi partinin gençlik kolları başkanıymış?
AK Parti meclis, AK Parti'de meclis üyesi.
Şu anda meclis üyesi.
Evet, AK Parti'de evet. Meclis üyesi. Hı-hı. Ama şey demiş yani o da örnek olacağım diye paylaşmış. Ama gerçekten örnek olmuş. Yani hak etmeden ulaşanlara süper bir örnek olmuş kendisi. Neden, nasıl ulaştın konusuna zaten. Hani zaten biz hiçbir şeye cevap alamıyoruz. Diğer aşılar nerede? İşte bakan nerede? Eski Maliye Bakanımız nerede? Falan hiçbir şeye cevap alamadığımız için buna da cevap alamadık. Soru soruyorsunuz. Kişi şöyle bir açıklama yapmış yalnız üstüne çok gelinince. Demiş ki ben demiş 3 tane hastanenin danışmanlığını ve avukatlığını yapıyorum. Ondan dolayı da çok muhatap oluyorum herkeste. Bunun aşı yapılmama uygun olduğuna karar verildi.
Yani sağlık personeli statüsüne mi girmiş oldu böylece?
Öyle zannetmiş kendisi ama şu da var tabii ki böyle uygun görüldü dedi ama kimin uygun gördüğünü de açıklamanın içerisinde yok. Yani muhtemelen kendi uygun gördü. Hastane avukatı olunca demek
sağlık
ki aşı yapılabiliyor.
Statüsüne geçmiş oldu herhalde hastane avukatlığı olunca.
Ama orada şöyle bir problem var. Hastanenin önündeki taksi durağındaki şoförlere yapıldı mı acaba? Onlar her gün arabasına COVID'li insanlar, hasta insanlar biliyor.
Evet, evet.
Yani oradaki hademelere yani yapıldı mı? Mesela hastaların odasını temizleyen hademeler var. Onlara evet. Yapıldı mı acaba o görevlilere?
Gerçi onlar da sağlık çalışanının statüsündedir, olması gerekir de. Fakat şöyle, ben bu konudaki spekülasyonlara inanmak istemiyordum. Çünkü elimizde somut bir şey yoktu.
Bu çok net.
Fakat bunu siz çok belgelemişsiniz şu anda, evet. Net biçimde. Bu tabii çok büyük bir talihsizlik. Ben mesela siyasi liderlerin sırasını beklemeden aşı olmalarını doğru buldum. Niye? Çünkü sanırım Kılıçdaroğlu gerçi hala olmadı ama bence olmalı da. Çünkü aşı üzerindeki spekülasyonları bertaraf etmek ve bu konuda ayak sürüyenleri ikna etmek bakımından liderlerin aşı olması, ama sadece siyasi liderlerin aşı olmaları, öncelikle aşı olmaları çok normaldir diye düşünüyorum. Olumlu bir şeydir diye düşünüyorum. Fakat meclis üyesi ya da işte daha alt kademedeki siyasi rolleri olanların bir şekilde bu bir nüfuz üzerinden bu işten istifade etmeleri ve kendilerine öncelik çıkarmaları topluma yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır. Yani millete karşı büyük bir saygısızlıktır. Bu anlaşılabilir değildir yani.
Evet, kendine uygun görmüş Fatih Bey. Bu aşıyı yaptırmış. Artık şöyle söyleyeyim, Allah'a bırakıyoruz diyelim. Yapacak bir şey yok. Acaba onun yaptırdığı aşı gerçekten ihtiyacı olan birinin aşısı mıydı? Bunu da değerlendirmesini kendine bırakıyoruz.
Vicdandan ari bir tutum maalesef.
Evet, eğer zaten vicdanını, sesini dinleyecekse de herhalde rahat uyuyamıyordur diye düşünüyorum. Peki aşı demişken Tahsin abi, Sağlık Bakanlığı %91.25 olarak bu aşının etkinliğini açıkladı biliyorsunuz. Aynı aşı için, bu Çin aşısı için Brezilya %50.38 oran verdi etkinlik olarak. Sıcak yerlerde daha mı az etkili abi aşı?
Yani tabii medyada yayınlanan bu bilgilerin bir kısmının ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz.
Yok, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması bu yine. Brezilya'nın Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması.
Brezilya'nın Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması, evet. Yani tabii bu çok ilginç bir şey, çelişki. İşin tıbbi boyutunu, yani bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı ne der bu konuda bilmiyorum açıkçası. Pek izleyemedim de televizyonlarda bu konularda yapılan yorumlar oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Şunu da söylemek lazım Fırat Beyciğim. Sinovac aşısı esasen doğru bir yöntemle elde edilen aşı. Yani buradan giderek, Brezilya'nın bu değerlendirmesinden ya da sonuçlarından giderek bu aşıyı küçümsemenin veya da bu aşıya olan güveni zayıflatmanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Evet, ortada bir şey var, bir çelişki var. Biz çünkü 3. faz çalışmalarından bizim çıkardığımız sonuçla o sonuç arasında çok büyük bir fark var. Ama benim kanaatime göre Çin aşısı ya da Sinovac aşısı diyelim, elde ediliş yöntemi itibariyle güvenilir bir aşı. Şimdi bugünlerde diğer aşılar için de işte Pfizer, BioNTech ve hatta Pfizer-BioNTech aşısı için biliyorsunuz Norveç'te epey sayıda insan vefat etti, yaşlı 23 kişi kadar sanıyorum. Almanya'da da bir 10 kişinin öldüğü söyleniyor. Şimdi bu onlar üzerinden sürdürülen spekülasyon da bana göre tabii o aşılar, yani bu RNA odaklı üretilen yeni tip aşılar nasıl sonuç üreteceğini bilmiyoruz. Ama onlar saha deneyleri yaptılar mutlaka. Ciddi çalışmalar oldu. 1-2-3 faz çalışmaları oldu. O bakımdan ben onlarla ilgili sürdürülenin de çok ürkütücü, yani yapılan haberlerin de çok ürkütücü olmayacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü yani o mesela Norveç'in açıklamasında şey var. Bugün hatta gördüm yine haberlerde. Norveç onların zaten ölüm risklerinin yüksek olan insanlar olduğunu, hastalar olduğunu ve Norveç'te de o yaş kesiminde, bu dönemde diyelim o yaş kesiminde bu oranda ölümlerin hep görüldüğünü zaten.
Evet, tabii aşı yaptırmış olanların da görününce de tabii o sınıfa dahil edilmiş gibi.
Evet.
Görenler de var demek ki.
Evet, evet.
Şimdi tabii şu da var. Türkiye'de ya da Brezilya'da yaşlılar üzerinde faz 3 çalışması yapılmadı.
Evet.
Herhalde deneme yanılma yoluyla gidiliyor gibi bir durum da var ama tabii ki bu bir pandemi dönemi, mecburen yapılıyor bu aşılar. Yani yoksa normal bir dönemde olsa bu kadar kısa sürede yapılmaya başlanmazdı. Çok ekstrem bir durum bu. Ama yine de biz işin güzel tarafından bakarsak, eğer pozitif tarafından, Sağlık Bakanlığı'nın, bizim Sağlık Bakanlığı'nın 91.25 etkinliği var dediği aşı Brezilya'da %50.38 çıktı ya. Bunun ortalamasını alınca %70.82 çıkıyor zaten abi. O bile yeterli bence.
Yani %70'ler iyi rakamdır. Çünkü aşıların hiçbir zaman %100 koruyuculuğu hiçbir aşının söz konusu değil. O bakımdan yani pozitif bence şey. Zaten bunlar, bu koronavirüsler grip virüsleri bağlamında değerlendiriliyor ya.
Evet.
Aynı grubun içindeler. Bu virüslerin, biz grip aşısı da oluyorduk zaman zaman. Grip aşılarının da %100 koruyuculuğu yok. Ne oluyordu? Hastalığı biraz daha hafif atlatıyorduk. Dolayısıyla aynı şey bunlar için de geçerli. Covid aşısı için de geçerli. Covid-19 aşısı için de geçerli. Ve tabii ki korunmaya, tedbir almaya devam edeceğiz. Ben mesela aşı oldum ama hala o günden beri korunma tedbirlerimi hiç değiştirmedim. Kliniğimde de aynı şekilde.
Tabii tabii. İkinci ve ikincisinde evet. Olacaksınız çünkü yakında.
Evet, evet.
Şimdi Tahsin abi şöyle bir durum da var tabii. Ben en çok eleştirdiğim konu şu. Yani 50.38 de bir pandemi dönemi için iyi bir korunma bence. Yani kötü
doğru.
Değil ama
doğru.
Artık halk o kadar çok yanlış rakam duymaya alıştı ki abi. Yani her şeyden soru işaretiyle bakıyoruz. Her şeyden rahatsız oluyoruz. Evet. Yani niye 50.38 bir taraf görürken öbürü 91.25? Ya Brezilya'nınki yanlıştır diyemiyoruz ki kesin olarak. Halkta bir sıkıntı var. Yani bu hasta mı vaka mıdan başlayan bir durum var yani.
De... Yani halkta değil tabii sıkıntı. Yönetimlerde sıkıntı.
Ya işte, tabii hayır. Halkta derken biz evet, artık çaresiziz. Çünkü evet, evet. Ne sorduğumuz soruya cevap alabiliyoruz.
Yani kafamızın de... karışıklığı sıkıntısından
tabii,
bahsediyorsun.
Ne de rakam.
Doğru.
Doğru rakam duyabiliyoruz.
Yani
asıl
tabii
sıkıntı bu yani.
Bu sürecin yönetilmesinde problemler yaşandı çok fazla. Başlangıçta bilim heyetlerinin de aslında ilk defa bu 100 yıl içerisinde ilk defa yani daha doğrusu son 100 yılda 1918'den sonraki meşhur İspanyol gribinden sonra yaşadığımız ilk pandemi bu. Pandemide hem virüsün etkilerinin ne olacağı, nasıl olacağı konusunda tereddütler vardı. Ve bilim adamları arasında da yani otoriteler arasında da bazı anlaşmazlıklar oldu. Bazı konularda hem fikir olunamadı bir takım insanlar, araştırmacılar. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik dönemi yaşadık. Yani mesela bir televizyon kanalında vatandaş dinliyor bir akademisyenimizi, bir otoriteyi ve oradan aldığı bilgilerle başka kanaldakiler arasında çelişki yakalıyor. Kafası karışıyor vatandaşın haklı
evet,
olarak.
Evet aynen öyle tabii.
Evet ama tabii burada sürecin esas aktörü olan Sağlık Bakanlığı'nın bu kafa karışıklarını izale edecek, ortadan kaldıracak bir yönetim becerisi ortaya koyması gerekirdi. Orada sıkıntılar yaşadık maalesef.
Ya işte sonuçta millet aslında Sağlık Bakanlığı'ndan duyduğuna inanmak istiyor ama
evet.
Olmayınca diğerlerini seyrederek ona inanmak zorunda kalıyor. Başka çaresi yok. Şimdi mesela siz biliyor musunuz bundan sonraki ilk parti aşının ne zaman geleceğini?
Bilmiyoruz.
İşte yani evet. Asıl problem bundan kaynaklanıyor.
Tabii tabii.
Ya ben de bilmiyorum. Ben bilmek istiyorum. Yani evet. Ben bileyim ki bir ay sonra gelecek.
Evet.
Belki ona göre ben seyahat programımı oluşturacağım. Yani başka bir şey oluşturacağım. Yani ona göre risk gruplarının olmadığı noktalarda gezmeye çalışacağım. Şu anda en güvenli yer hastaneler olacak herhalde.
Evet.
Çünkü bütün sağlık çalışanlar aşılanmış olacak. Yani artık oraya geldi iş. Neyse ben yeni bir konuya geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunayım sevgili dinleyicilerimize. Bizleri Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast üzerinden ve birçok kanaldan izleyebilirsiniz. Yine izleyebilirsiniz dedim. Ağız alışkanlığı. Dinleyebilirsiniz. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu podcast'i ben çok sevdim. Ben de 3-5 hamlede ancak dinleyebiliyorum çünkü. Vakit ancak bulabiliyorum. Kullanımı çok rahat aslında. Ve herhalde zamanında geleceğin en önemli yayın kaynaklarından biri olacak podcast.
Evet evet. Bence radyoların yerini alacak.
Kesinlikle. Öyle görünüyor.
Sosyal link.
Aslında kısa olarak değinmenizi istediğim bir şey daha var Tahsin abi. Üzerinde biraz konuşalım. Ondan sonra da hemen ekonomiye geçelim. Ekonomide çok ciddi hareketli bir dönemdeyiz. Yine dolarda falan çok ilginç hareketler var. Bitcoin demiştim ben size, hatırladınız mı?
Siz dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Ben dolarla maaş alsam burada ne işim var Tahsin abi? Keşke alaydım. Türk parasıyla bile alamıyorum. Değil mi Sayın Yayıncım? Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Selçuk Özdağ ve medya mensuplarına rezil bir saldırı oldu biliyorsunuz. Yani
evet.
Bu hani insanlık dışı, demokrasi ülkelerinde olmayan çok ilginç bir dönemdeyiz. Yani kimin başına ne geleceği belli olmayan bir duruma geldik gibi. Bu konuda düşüncelerini alabilir miyim Tahsin abi?
Şimdi bu...
Ya ben biraz düşüncelerini önce senden almak istiyorum çünkü
evet.
Ben biraz yumuşatmam gerekiyor düşüncelerimi söylemeden önce.
Yani şöyle, bu çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bunun birkaç örneği daha geçmişte de oldu aslında biliyorsunuz. Başka saldırıya uğrayan gazetecilerimiz oldu yine aynı şekilde. Devletin kurumsal kimliği açısından da çok mahsurlu bir şey. Yani ortada bir devlet var, bir devlet yönetiliyor ve bu devletin yargısı, hukuku, bir hukuk sistemi olmasına rağmen birilerinin konuşmasının karşılığında sokakta bir eşkıya grubu tarafından o kişi cezalandırılıyor. dayakla, işte belki ölüm riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Çünkü utanmadan, mesela çok genç çocuklar, aslında onların da çok kabahati yok. Onları kullanan, onları maşa olarak kullanan arka plandakileri esas arayıp araştırıp ortaya çıkarmak lazım. Ama 3 tane genç yaşı başı geçmiş bir insana sokak ortasında sopalarla saldırıyor ve acımasızca ölesiye dövüyorlar. Şimdi bu bir insanlık suçudur. Bu bir ahlaksızlıktır. Bu bir, daha da ileri gitmek lazım, bu bir alçaklıktır.
Bir de abi, toplumsal hareketliliğin kıvılcımlarını atabilir bu tip hareketler. Yani elbette, bu tip şeylere çok dikkat etmek lazım.
Bu iç barışı tehdittir aynı zamanda.
Aynen öyle.
İç barışı tehdittir. Yani bir de ayrıca şimdi bu ülkede siyasiler konuşma özgürlüğünü ortadan mı kaldıracağız? Yani siyasilerin konuşma özgürlüğü bu yöntemlerle ortadan mı kaldırılacak? O zaman bu ülkede hak arama mücadelesini siz ihkak-ı hak dediğimiz noktaya taşıyorsunuz. Yani insanlar, herkes kendi başının çaresine baksın anlamına gelir.
Tabii, adli süreçlerin çok uzunluğu da bunu getiriyor aslında bakarsanız. Yani mesela biz bu tarz bir suçta ceza...
Tabii çok gecikiyor. Zaten bir kapıdan giriyor, öbüründen çıkıyorlar. Yani tutuklama falan da yapılmıyor. Çünkü insanı öldürmediği için tutuklama yapılmıyor, ölüm yok diye. Ama tabii bu bir kere, yani siyasetimiz açısından, siyasal sistemimiz açısından kabul edilemez, çok ürkütücü, çok irite edici bir durum var ortada. Demokratik haklar bakımından, özgürlükler bakımından, hukuk sistemimiz bakımından çok ağır bir travmadır bu aslında. Yani sisteme yönelik bir travmadır. Kişiye yönelik bir travma var ama aslında bu sisteme yönelik bir travmadır. Dolayısıyla sistemin önderleri, sistemin yöneticileri bence derhal vaziyet almalıdırlar. Yani böyle bir eşkıyalık sistemi içinde nasıl yürüyebilir bu işler? Bu eşkıyalığa en tepeden Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahil olması gerekir. Sadece bazı partililerin laf olsun diye konuşmaları yetmez. Bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın ve güvenlik görevlilerinin ve yargının gereğini yapması gerekir. Bana göre burada örnek teşkil etmesi bakımından bu saldırıyı yapanlar yakalandıkları anda, yani yakalanmalılar mutlaka, yakalanmaları da hiç zor değildir. Yakalandıkları anda tutuklanıp çok ağır ceza ile cezalandırılmalılar ki örnek teşkil etmesi lazım. Yani bir adam siyaseten görüşlerini beyan etti diye, siyaseten, üstelik Selçuk Özdağ'ın konuşmalarında ben hiç hakaretamiz bir şey de görmedim. Zaten siyasette de eğer meşruiyetin dışına çıkan, üslubu kötü olan, hakaret tarzını tercih eden bir tutum varsa onun hukukta karşılığı var. Tazminat davası açabiliyorsunuz, ceza davası açabiliyorsunuz, değil mi? Yani biz meselelerimizi hukukla mı halledeceğiz, hukuk sistemiyle mi halledeceğiz, yoksa eşkıyalık anlamındaki bir düzen içinde mi çözeceğiz?
Şimdi Tahsin abi, evet, yani bu, ben de aynı kaygıların içindeyim. Hele ki bizden sonraki kuşak için daha da kaygılıyım. Tabii böyle durumlarda, şu tip ortamlarda o kadar sorunlarla, o kadar büyük bir sorun yumağıyla beraber yaşıyoruz ki. Yani zaten ekonomi, işsizlik, tarım, yağış yok. Üstüne bir korona, son 10-12 yıldır bunlarla mücadele ediyoruz. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz aslında. Ama bu dönemde bile liderlerin kullandıkları kelimeleri seçmediğini görüyoruz. Daha doğrusu bu ülkeyi toplumsal barışa götürecek kelimeleri hiç kullanmadıklarını görüyoruz. Ve bu işi daha da körükleyecek boyuta gelebilecek kelimeler kullanan siyasiler var. Asıl beni ürküten tablo bu. Yani daha çok altına gaz yağı döküyormuşuz, benzin atıyormuşuz gibi olmuyor mu sizce abi?
Tabii. Birkaç gün önce Yılmaz Özdil'in bir yazısı vardı. Bu Sayın Cumhurbaşkanı...
Evet, 3 gün önce ben de okudum.
Evet,
müthiş.
Ve yazı sözde diye başlıyor, yazının başlığı. Şimdi onları buradan okumak istemem. Çünkü gerçekten bizi dinleyen aileler ve çocuklar açısından bu dil çok irite edici bir dil.
Kesinlikle.
Çok rahatsız edici bir dil. Ama siyasetin bir an önce bu dili terk etmesi lazım. Bugün mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nı yine dinledim yolda gelirken radyoda. Sanırım parti kongreleri yine başlamış. O kongrelerden biri için işte uzaktan bağlantılarla yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu ile ilgili, CHP ile ilgili tecavüz, parti içinde yaşanmış bir takım tasaddiler, tecavüzler, sarkıntılıklar filan, bunlar üzerinden çok ağır dil kullanarak Kılıçdaroğlu'nu itham ediyor. Şimdi bu aslında, eğer böyle bir çirkinlik yaşanmışsa, varsa, bunun yolu hukuktan geçer. Hukuk çözer bu işleri. Yasalar çözer bu işleri. İnsan hakları bakımından, her bakımdan yasalarla muhatap olur bu işler. Bunun siyasette malzeme yapılmaması gerekir. Yani hiç kimsenin yapılması gerekir. Ne soldaki arkadaşların, CHP'nin ya da İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'ndakilerin ya da iktidar Cumhur İttifakı'ndakilerin bu tip konuları siyasi malzeme olarak kullanmaması gerekir. Bu nedir biliyor musunuz aslında, bu tip konuların siyasi malzeme olarak kullanılması? Taraftarlarınızın dikkatlerini, sizi destekleyenlerin dikkatlerini böyle bir agresif bir konu üzerinden saptırıp başka yere çekerek onları gündelik yaşamında yaşadıkları problemleri maskelemek.
Üstünü örtmek gibi
üstünü
bir şey.
Üstünü örtmek. Tabii tabii. Yani,
yastığın altına itmek, sonradan da o yastığın altındakileri istemek.
Evet. Yani dikkatleri oraya çekip esası görmeyi ortadan kaldırmak. Şimdi bugün Sayın Bahçeli'nin de bir açıklaması var. Tabii Bahçeli ile ilgili bazı arkadaşlar bana diyorlar ki Bahçeli ile ilgili sakın konuşmayın. Konuşursanız direkt kendisiyle ilgili konuştuğunuzda işte bu sokak hadiselerine siz de muhatap olabilirsiniz falan diye. İyi de kardeşim biz yanlışa yanlış demeyecek miyiz? Şimdi Sayın Bahçeli bugün konuşmasında diyor ki Karar Gazetesi'nin bazı yazarlarını ismen ifade ederek onları işte satılık kalemler ya da kalemşörler olarak
nitelendiriyor.
Ve bu kalemler diyor mesela diyor Yıldıray Öğür, mesela diyor Taha Akyol, mesela Elif Çakır.
İsim isim.
İsim isim söylüyor. Ve aslında bu bir hedef gösterme değil mi?
Yani bunu aslında bizlerden biri yapmış olsa ve bu isimlerden birinin başına bir şey gelmiş olsa bizim tutuklanmamız herhalde 30 saniye sürer abi.
Yani bu şey değil mi? Yani hedef gösterme anlamına gelmiyor mu bu? Ve bunları çok ağır itham ediyor. Sonra da Zevahir'i kurtarmak bakımından işte MHP, Ülke Ocakları sokakta olmaz. Bunlar bize bühtandır, iftiradır diyor. Tamam yani bühtan ve iftira olduğunu söyle. Zaten kimse açık açık demiyor MHP ve Ülke Ocakları yapmıştır diye. Hiçbirimizin elinde böyle bir belge
yok. Biz demiyoruz ama niye böyle bir alınma oluyor?
Evet yani hem alınma yanlış hem de tabii burada Sayın Bahçeli'nin baş danışmanı sanırım dünkü beyanatında şey diyor. Üç yumruk yemişler. Kıyameti koparıyorlar. Dünyayı ayağa kaldırıyorlar.
Kaç gerekiyormuş minimalinde... abi?
Efendim?
Kaç gerekiyormuş kıyamet koparmak için? Yani 3-5 yani onun bir
herhalde
limiti var mı?
Varmış demek ki yani 20 yumruk 30 yumrukmuş herhalde.
Orada bir sınır var herhalde.
Evet, ha,
onu biz bilmiyoruz tabii. Bizim çünkü yani ben henüz daha karıncaya basabilen bir adam olmadığım için yürürken daha oradaki limitleri öğrenemedik. Öğrenmeyi de istemiyorum zaten.
Yani bu vahim bir söz. Yani bana göre Sayın Bahçeli bu baş danışmanını derhal görevden almalı. Yani ne demek 3 yumruk yemişler
abi, beklentini yine yükselttin sen. Ben başka konuya geçeyim istersen.
Geçiverin.
Yani 3 yumruk 3 köfte şey gibi oldu yani restoran ismi gibi oldu. Neyse abi.
Social Inc.
Biraz ekonomi diyelim. Çok ilginç rakamlar yakaladım abi. Onları biraz bahsedeceğim. Üzerinde konuşalım. Önce şeyden bahsedelim. Bu sokağa çıkma yasakları var ya, hazır koronadan geldik oradan geldik falan. Hı-hı. Sokağa çıkma yasağının şu son hafta sonlarındaki 40 gün toplamış. Hani bir yılbaşındaki uzunlukta hesaba katılırsa orası 4 gün olmuştu. İşte diğerleri de 3-3-3 diye düşünürsek. Bu 40 gün toplamda olmuş sonuç olarak. Bu 40 günlük yasağın kullanılmayan tünel geçişleri, köprüler, müteahhitlere aktarılan var ya yap işlet devret. Buradan milletin kesesinden normalde hep biz ödüyoruz ya, geçsen de geçmesen de ödüyorsun ya Tahsin abi bunları.
Evet.
Artı maliyeti. 673 milyon TL daha yük getirmiş senin benim cebime. Ta Kars'ta oturan ya da Antalya'da oturan kişi o köprülerin ve tünellerin parasını
ödüyor.
Ödeyecek. 673 milyon lira daha ek maliyet oluşmuş şu anda.
Evet, vahim.
Çok vahim. Ben birkaç rakam daha vereyim abi. Bu yıl 2 tane yeni saray bitirilecek. Haberiniz var mı bilmiyorum.
Biliyorum.
Yani işte Ahlat işte Okluk Koyu falan.
Evet.
Bu iki yeni sarayın bittiği zaman da toplam maliyetinin yaklaşık olarak 1 milyar dolar. Sarayların maliyeti 1 milyar dolar. Yani
bu çıldırmışlık halidir bence. Yani bu anlaşılabilir.
Ama itibardan tasarruf olmaz Tahsin abi.
Böyle bir itibar olmaz ki. Yani ülkeniz aşı için gerekli parayı finanse edemiyorsunuz, bulamıyorsunuz.
Kaç aşı getiriyorsunuz o parayı biliyor musunuz?
Kaç aşı?
En pahalısından hesapladım.
Evet.
50 milyon doz aşı gelebiliyor o parayla.
Değil mi?
50 milyon doz aşı.
Evet.
Ya da tank palet fabrikasına 50 milyon dolar yatırım yapmamak için verdiler ya.
Evet.
20 tane tank palet fabrikası karşılığı oluyor.
Evet, onu restore edebiliyoruz.
Ama önemli olan bu ikisi de değil yani.
Evet.
İtibar. Neyse.
Allah akıl fikir versin ne diyelim. Yani umarım vatandaşımız bütün bunları görüyordur ve gerektiği zaman saati vakti geldiğinde o büyük tepkisini ortaya koyacaktır sandıkta. Ve bu iktidarı yani bu kadroyu mutlaka Türk siyasetinden uzaklaştıracaktır. Yoksa böyle giderse yani batmak demek, hep söylerim ben. Yani bir ülkenin batması demek yer yarılıp da içine girmesi demek değildir. Batma böyle bir şey işte. Yani ülke bir yandan ekonomik anlamda dar boğazdan dar boğaza sürüklenirken siz saray yapmaya devam ediyorsunuz. Bu Osmanlı'nın çöküşü dönemindeki o meşhur saray hastalığı adeta şu anda da bizi aynı noktaya götürmüş vaziyette.
Evet, aynen dediğiniz gibi Tahsin abi. Ve şöyle bir durum daha var mesela. Mesela şu ana kadar yapılan yapıldı. Ama bundan sonra mesela önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıl 2021'de daha doğrusu, sarayın bakımına ve yapımına, yani yapılacak saraylar var ya, şu anda inşaatı devam eden ve mevcut olanın, evet, Ankara'daki mevcut olanın bakımına toplamda 40 harcanan para artı 47 tane de yeni araç alınacakmış. Bu 47 tane araç alınana da toplamda 448 milyon 600 bin lira harcanacak abi. Bu da ayrı bir konu.
Evet.
Bu konulardan baktığımızda bir de geçen yıla bakıyoruz. 2020'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yedek ödenek diye bir harcaması varmış. Yedek ödenek ekstradan tahmin ediyorum. Demek oluyor bu. 93,5 milyar lira harcanmış bu yedek ödenekten.
Milyar lira. Evet. Eski parayla.
Ama bu ülkenin şey sorunu yok. Mesela 3600 gösterge bekleyen insanları yok.
Evet.
Emeklilikte yaşa takılanları yok. Sağlık sorunu hiç yok. Onun dışında başka aşı mesela alacağız. Para hiç gereği yok. Biz zengin bir ülkeyiz zaten abi. Bunlara hani hiç EYT'li yok zaten bu ülkede biliyorsunuz. Yani evet. Ne işte polisimiz, öğretmenimiz, sağlıkçımız, ekstra ödenek hiç bekleyen yok.
Hayır, bir de bugün artık pazar, market el yakıyor. Bugün rastladım yine haberlerde. Kayseri'de ucuz elma diye kuyruğa girmiş insanlar. -4 derecede uzun kuyruk oluşturmuşlar.
Gördüm.
Ucuz elma diye. Daha önce de ucuz karnabahar, ucuz başka gıdalarla alakalı da böyle kuyruklar oluşmuştu. Şimdi insanların -4 derecede ucuz diye kuyruğa girdiği, elma almaya çalıştığı bir ülkede siz 1 milyar dolar saray yapımına harcayamazsınız arkadaş. Bunun vicdanla izah edilebilir bir tarafı yoktur. Bunun itibarla da alakası yoktur. Esas itibarsızlık o -4 derecede kuyrukta bekleyen insanların halidir. Bir ülke için esas itibarsızlık odur.
Tabii asıl gösterge odur. Yani çok odur. Net olarak her şey ortada.
Evet.
Bu arada şeyi konuşuyoruz. 750 bin lira kira yardımı çıkıyor restoran sahiplerine, kafe sahiplerine biliyorsunuz. Hani daha fazlası çıkmıyor.
Evet.
Sanatçımıza en önemli kişilerimiz olan, bence doktor kadar önemlidir sanatçılarımız. Bir ülkenin
katılıyorum, aynen.
Önümüzdeki zamandaki, gelecekteki hedeflerini koyabilmesi için, kriterlerini oluşturabilmesi için en önemli paydaşlarımızdan biridir sanatçılarımız. 3 ay boyunca biner lira destek alacaklar sadece. 1000 lira aslında bu dönemde birkaç tane rakam bana söyleyeyim ki, beyaz peynir 90 küsür lira şu anda.
Ya biraz elinizi bol tutarsanız 1000 lira bir market alışverişidir. Birkaç fileden oluşan bir market alışverişi.
Kesinlikle öyle, evet.
Evet.
Evet, kesinlikle öyle.
Social Link.
Şimdi tabii yani ekonomide konuşacak çok şey var. Tabii bu arada benim okuduğum bugün haberlerden bir tanesi çok ilginç geldi bana. Şuraya not almışım. AKP Sancaktepe ilçe başkanının yeğeni son 10 yılda abi 23 milyon 216 bin liralık ihale almış. Aynı belediyeden. O bölgenin belediyesinde.
Evet.
Tesadüftür bu da herhalde.
Evet evet. Yani şöyle, bu İstanbul için meclis üyeleri çoğunlukta ya belediyelerde.
Evet.
Ankara'da öyle. İstanbul için çok fırtına kopartıyorlar mesela. Bu fırtınanın nedeni nedir? Belli ki bir takım fırsatları, nemaları kaybetmişler. Bu Esenler Belediye Başkanı, geçen videoda da söyledim. Esenler Belediye Başkanı'nın birçok yakını işe alınmış. İstanbul Belediyesi'nin şirketlerinde falan istihdam edilmiş.
Çok liyakatlı insanlardır onlar. Tesadüftür yani. Büyük
muhtemelen. Yani dolayısıyla bu saldırganlığı ve halkın zararına olabilecek tutumlarını kendi kişisel hesaplarıyla örtüşmediği için yaptıklarını çok iyi anlıyoruz. Gerçi şunu göremiyorlar. Bu yol değil. Yani bir süre sonra halkın sandığında daha ağır bir darbe yiyecekler. Çünkü yani siz halka ekmek dağıtıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Siz bu ekmek dağıtımı için ucuz ekmek ya da işte
halk ekmek büfelerini engelliyorsunuz.
Evet, büfeleri engelliyorsunuz.
Ama Ekrem Başkan Allah'tan hani o kadar zeki bir insan ki,
evet,
bu konuyla ilgili otomobil biliyorsun şeyler aldı.
Tabii
minibüsler seyyar aldı. Minibüslerle,
evet,
doldurdu.
Evet.
Seyyar yaptı bu işi.
Evet.
Ama tabii şimdi her şey zorbalık gibi yapılan reddetmelerle durdurulamıyor.
Evet.
Ne yazık ki zeka çok güçlü bir şey.
Doğru.
Yani onun önünde durulamıyor.
Evet.
Çözüm üretiyor zeka. Yani önemli olan hizmet yapmak istemek. Bir şeyi ben de meclis üyesiyim biliyorsun. İçinde bulunduğum belediyede de şu anda muhalefetteyim. Daha önce farklı bir belediyede biliyorsunuz iktidar üyesiydim ama şu anda, evet, muhalefet yapıyorum içinde bulunduğum ilçede. Ama halkın yararına olan hiçbir şeye daha hayır elimi kaldırmadım şu ana kadar.
Evet.
Ve grubumuz da aynı şekilde karar alıyoruz.
Doğru.
Yani orada yaşayan insanlara katkısı olacaksa bizim grubumuz mutlaka destek veren oy için el kaldırıyor abi.
Evet.
Yani ekmeği engellemek, işte gıda yardımını engellemek, evlere yapılacak hizmetleri engellemek gibi,
evet,
şeylerde hiçbir zaman üstünde konuşmuyoruz bile. Darısı İstanbul'daki ve Ankara'daki arkadaşlarımızın başına.
Şimdi bu AK Parti'nin %40'a düştüğü 2015 seçimleri miydi? %40'a düşmüştü.
Evet.
Evet. O seçimde, Haziran seçimlerinde ben şöyle demiştim. Türkiye'nin toplumsal barışına katkı koyması bakımından, ekonomideki yaşadığımız sıkıntıları da bir bakıma göğüsleyebilmek bakımından, hem yurt dışına da mesaj vermek bakımından, hukukun, demokrasinin ve bir takım temel hakların iyileştirilmesine de katkı koyması bakımından bir AK Parti CHP koalisyonunun isabetli olacağını söyledim. Mesela Davutoğlu'nun da böyle bir çabası vardı biliyorsun.
Evet, o dönemde vardı.
Evet, ama aslında bir irade bu koalisyona asla razı değildi ve olayı süründürüp sonunda seçime götürme planı varmış zaten baştan beri meğerse. Bana sosyal medyada bunu yazınca ben böyle bazı troller şöyle yazdılar. Siz ne diyorsunuz kardeşim? Bu halkın 50 yıldır 70 yıldır iktidar yapmadığı CHP'yi nasıl iktidara taşıyacaksınız? Şimdi bu bir ön yargı. Müthiş bir ön yargı. Yani insanlar kalıplaşmış bir takım düşüncelerle adeta motive edilmişler ve akıl dışı yerlere sürüklenmişler. Yani mesela kimileri için CHP demek, yani CHP'liyim dediğiniz zaman sizin bir kötü bir şeyin içinde olduğunuz ya da bir küfür ortamında olduğunuz, bu ülkeye düşman olduğunuz anlamında bir
dinsiz falan böyle değil mi? Evet, öyle evet. Öyle
yani bir şeytanlaştırma yapılmış yıllardır, özellikle AK Parti'nin izlediği politika bu. Muhalefeti şeytanlaştır, kendi seçmenini tahkim et. Ama bunun yarattığı toplumdaki yarılma, kutuplaşma ve bunun topluma maliyetinin nerelere bizi götüreceğinin hesabı yapılmıyor. Sadece sen kendi seçmenini tahkim et, onu işte bu bir stratejidir biliyorsunuz, bu benzetmek anlamında söylemiyorum ama bu Hitler'in de çok kullandığı bir stratejiydi. Yani karşı tarafı şeytanlaştır, düşmanlaştır, kendi seçmenini tahkim et, güçlendir, saflarını sıkılaştır ve oraya atış yapmaya devam et.
Ama Tahsin abi, bu ekonominin karşısında hiçbir şey duramıyor. Yani
duramıyor.
Açlığın karşısında hiçbir şey duramaz. İşte o dediğiniz Hitler'in bile %90'lardayken oyu, 94 iken düştü galiba zaten.
Evet.
Yani ekonomi zamanında bakarsanız Özal'ı da indiren konu ekonomiydi.
Tabii,
yani
tabii.
Ne kadar güçlü liderlerdi oy oranı olarak baktığınızda. Bir de şu var Tahsin abi, gerçekten çok ilginç noktalardayız. Yani nereden tutsak elimizde kalıyor dedim ya. Gerçekten hani herkes farkına vardı artık bence olayların. Kime giderseniz gidin üzerinde konuşacak konusu var. Eskiden öyle değildi. Bir istikrar var, ben borcumu ödüyordum diyordu. Şu anda borcunu ödeyemiyor da zaten.
Evet.
Yani istikrarın olmadığını, yani istikrarın aslında borç ödemek olmadığını daha doğrusu çok net olarak anlamış durumda. Ben size bir tane örnek söyleyeyim mi?
Buyurun.
Malzeme ofisi. Bir çiftçinin yanında alım yapan, biliyorsunuz TMO yıllardır çiftçiden alışveriş yapar. Onları depolar. Daha sonra da satış için aracılara verir ve satış yapar değil mi abi?
Evet.
Arpa almış son zamanlarda.
Toprak Mahsulleri Ofisi mi?
Toprak Mahsulleri Ofisi.
Evet, evet.
Arpa almış. 1650 liradan Türk üreticisinden almayı tercih etmemiş. Nereden almış biliyor musunuz? 2000 liraya ithal etmiş abi. 1650 lira Türk üreticisinin verdiği fiyattan almayıp 2000 liraya ithal etmiş.
Türk malına itibar mı etmemiş? Güvenmemiş mi?
Bünye alışkın değil herhalde abi. Çünkü ben Türk malı arabaya binen bir yönetici hiç görmedim şu ana kadar.
Evet.
Herhalde arpanın da yabancısını yemeyi tercih ediyorlar. Yapacak bir şey yok.
Evet.
Social Link.
Peki Tahsin abi, bugünkü yayınımızın da sonuna geliyoruz. Son söylemek istediğim bir şey varsa alayım.
Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalmalarını diliyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Bugün böyle çok neşeli bir yayın ben yapamadım. Çünkü belim rahatsız bugün. Sabahleyin
olsun.
Çok ağrıyla uyandım.
Geçmiş olsun.
Ondan dolayı biraz böyle daha yavaş bir tempoyla gittiğimin farkındayım. Önümüzdeki hafta daha çok güldürürüz, eğlendiririz inşallah.
Umarım.
Çünkü o kadar ihtiyacımız var ki gülmeye, biraz evet. Gülümsemeye daha evet. Doğrusu. Evet. Böyle bir dönemde insanların yüzünde birazcık gülümseme, birazcık tebessüm uyandırabiliyorsak da ne mutlu bize.
Öyle.
Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben Fırat Emiroğlu. Yine bir podcast yanında Sayın Tahsin Bulut'la beraberdik. Haftaya tekrar yenisini hazırlayacağız sizler için. Yine gündemdeki konuları konuşacağız. Bizi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ve birçok kanaldan daha dinleme şansınız var. Tekrar dinleyici sayımızın arttığını görüyoruz. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.
Social Link podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sociallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.